Merhaba. Boğaz metnini okuyacağım. Dördüncü sayfadan isterseniz takip edebilirsiniz. Baş kahin bu şeyler böyle mi diye sordu. Bu Musa'yı seni kim önder ve yargıç atadı diyerek reddetmişlerdi. Ama Allah yanan çalıda kendisine görünen meleğin eliyle onu hem önder hem de kurtarıcı olarak gönderdi. Mısır diyarında, Kızıldeniz'de ve çölde 40 yıl boyunca harikalar ve belirtiler gerçekleştirerek onları çıkaran bu adamdı. İsrailoğullarına Allah'ınız kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa budur. Çölde toplanan cemaatin içinde Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte olan odur. Bize iletmek üzere yaşam sözleri alan da odur. Ama atalarımız ona itaat etmek istemediler. Aksine onu reddettiler ve yüreklerinde Mısır'a döndüler. Ne var ki yüceler yücesi elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberlerin dediği gibi gök benim tahtım, yeryüzü ise ayaklarımın basamağıdır. Benim için nasıl bir ev inşa edeceksiniz der Rab? Ya da dinleneceğim yer neresidir? Bütün bunlar benim elim yapmadı mı? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnetsiz olanlar. Siz her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız ne yaptıysa siz de aynısını yapıyorsunuz. Atalarınız peygamberlerden hangisine zulmetmedi? Adil olanı geleceğini önceden bildirenleri öldürdüler. Şimdi de siz onun hainleri ve katilleri oldunuz. Siz ki yasayı meleklerin buyrukları aracılığıyla aldınız ama ona uymadınız. Bu sözleri işittiklerinde yüreklerinde öfkeden kesildiler ve ona karşı dişlerini gıcırdattılar. Ama İstefanos kutsal ruhla dolu olarak gözlerini göğe dikti. Allah'ın yüceliğini ve Allah'ın sağında oturan İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Allah'ın sağında durduğunu görüyorum. Bunun üzerine büyük bir çığlık atarak kulaklarını tıkadılar ve bir ağızdan üzerine atıldılar. Onu şehrin dışına sürdüler ve taşlamaya başladılar. Tanıklık edenler giysilerini Saul adında bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos'u taşlarken o şöyle yakarıyordu. Rab İsa, ruhumu kabul et. Sonra diz çöktü ve yüksek sesle bağırdı. Rab, bu günahı onlara sayma. Bunu söyledikten sonra uykuya daldı. Saul ise onun öldürülmesini onaylıyordu. O gün Kudüs'teki topluluğa karşı büyük bir zulüm başladı.
Çok teşekkürler Ümer. Çok sağ ol. Yine hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Simon. Ben bugün vaaz vereceğim ve vaaz vermeden önce dua ediyorum. Gökteki babamız, senin sözün bize verdiğin için sana minnettarız ve sana teşekkür ederiz. Lütfen senin sözün, senin kutsal ruhun aracılığıyla bugün bize burada konuş. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Evet. Zor durumlarda sizi güç veren nedir? Ya da acı çektiğinizde sizi güç veren nedir? Ömer bir hikaye okudu sizin için. Burada bir adam ölüyor. İnancı için ölüyor. Ne için ölmeye hazırsınız? Bu soru kendinize sordunuz mu? Ne için ölmeye hazırsınız? Biz şu anda Havarilerin İşleri kitabındayız. Bir vaaz serimize başladık 2-3 hafta önce. Ve o kilisenin başlangıcını anlatıyor. İsa Mesih hizmet etti 3 sene. Öldü, çarmıhta öldü, gömüldü ve 3. günde dirildi. Bundan sonra göğe alındı. Fakat onun ruhu öğrencilerine, havarilerine gönderdi. Bundan sonra Petrus ilk vaaz verir ve birçok kişi İsa Mesih'e inanmaya başlıyorlar. Birkaç bin kişi İsa Mesih'e inanmaya başlıyorlar. Kilise büyüyor ve büyük mucizeler görüyorlar. Çok güzel bir şey. Her şeyi paylaşıyorlar. Her şeyleri satıyorlar ve paylaşıyorlar. Yemek beraber yemek yiyorlar, dua ediyorlar. Çok güzel her şey, çok güzel gidiyor. Fakat böyle kalmaz. Acılar, sıkıntıları geliyor. Büyük acılar geliyor. Ancak bununla başa çıkmak için büyük bir güce sahip olduklarını görüyoruz. İlk Hristiyanlara, mesela İstefanos'a okuduğumuz kişi, ilk Hristiyanlara bu kadar güç veren neydi? Acıyla bu şekilde yüzleşebilecek bu gücü nasıl bulabildiler? Bu güç nereden geliyordu? Neden ölümden korkmuyorlardı? İstefanos korkmuyordu. Korkmuyordu. Bizim durumumuz nasıl? Acı çektiğimizde nasıl cevap veriyoruz? Acıyla nasıl başa çekiyoruz? Kader diyoruz, diyor muyuz? Her şey kader. Neyse olsun, bir şey gelir, bir şey gider. Ya da unutmayı, bastırmaya çalışıyor muyuz? Yani vazgeçmeyerek kaçmaya çalışıyor muyuz? Bu da bir şey olabilir. Biz nasıl acıyla başa çekiyoruz? Eskiden nasıldı? Mesela 300-400 sene önce daha fazla çocuk ölüyordu. Biliyorsunuz, hijyen ve benzer nedenlerle. Ancak kayıtlara göre insanlar acıyla çok daha iyi başa çıkmışlar. Acıyla başa çıkmak bizim için neden bu kadar zor? Kutsal kitap acıdan bahsediyor. Kutsal kitap çok net acıdan bahsediyor. Çok net konuşuyor bu konuda. Ama sadece bu değil. Bize gücü de gösteriyor. Ve bununla başa çıkabilmemiz için kaynaklar gösteriyor. Ve bunu özellikle İstefanos'un hikayesinde görüyoruz. Bunu özellikle İstefanos'un hikayesinde ve savunma konuşmasında da görüyoruz. O havariyelerin işlerinde inancı nedeniyle ölen ilk kişidir. İlk kişidir. Bu pasajı İstefanos'un ne söylediğini, ne gördüğünü ve ne yaptığını dikkat ederek inceleyelim. İstefanos'un ne söylediğini, ne gördüğünü ve sonra ne yaptığına dikkat ederek inceleyelim. Bültende bu üç noktada bulabilirsiniz. İsterseniz not yazabilirsiniz. Çocuklar yazıyor. Görüyorum, bu güzel. Bravo çocuklar, bravo. Evet, başlayalım. İstefanos'un söyledikleri. İstefanos bir hizmetkardı. Yani önce söylediğim gibi kilise büyüyor. Birkaç bin kişi bir araya geliyorlar. Yemek yiyorlar beraber. Yemek dağıtıyorlar. Zengin insanlar fakir insanlara yemek veriyorlar. Fakat orada bazı küçük problemler çekiyorlar. Bazı dul kadınlar yemek almıyorlar. Çünkü fazla kişi oluyor. Ve bu ilk kilisedeki ihtiyarlar birçok hizmetkar bitimliyorlar. Onlar özellikle dul kadınlara yemek veriyorlar. Sosyal hizmet veriyorlar, ediyorlar. Ama aynı zamanda sadece o değil, aynı zamanda o da vaaz veriyor. Mesela İstefanos sadece sosyal hizmetçi değildi. Aynı zamanda vaaz verdi ve önceki bölümde şunu okuyoruz. Mucizeler ve harikalar yaptı. Ve o adam yakalanıyor. Yani tutuklanıyor ve yüksek kurulun önünde durur. Ve bundan sonra vaazını başlıyor. Ve oradaki Yahudiler ne diyorlar? Nasıl bir suçlama var? Suçlama şöyledir. Yüksek kurulun önünde sürüklenir ve suçlama şöyledir. Bu adam tapınağa ve yasaya karşı konuşuyor. İsa yüzünden artık tapınağa ya da Tanrı'nın yasasına ihtiyacımız kalmadı. Ve bizim hikayemiz burada başlıyor. Oradaki Yahudiler onu suçluyorlar. Tapınağa ve yasaya karşı bir şey söyledi. Ve bunun sonra ayet 7.1 şöyle söylüyor. Başkâhin bu şeyle böyle mi diye sordu. Ve İstefanos konuşmasını başlar. Konuya girer, tapınak ve Tanrı'nın yasası hakkında konuşuyor. İsrail'in tarihini anlatır ve kendini savunur. Ve şunu söylemek önemli. Eski ayetteki İsrail ve şimdiki İsrail, o hükümet aynı değil. Bu aynı değil. Ama o İsrail'in tarihini anlatır. İsrail halkının tarihini anlatıyor. Ve diyor ki İbrahim ya da Yusuf, İbrahim de Yusuf da ya da Musa da nasıldı? Siz diyorsunuz ben tapınağa karşı konuşuyorum. Ama şöyle bir durum var. İbrahim'in tapınağı yoktu. Yine de Tanrı onunla karşılaştı. Yusuf'un tapınağı yoktu. Yine Tanrı onu kullandı. Onunla karşılaştı. Ve Musa da nasıldı? Tanrı, Yüce Allah Musa'yla karşılaştığı zaman bu nerededeydi? Yani dağda, yanan çalıda Musa'yla karşılaşıyor. Hem de Peygamber Yeşaya'dan bir alıntı alıyor. Ve bu alıntı ayetler 48-50 arasında görüyorsunuz. Ben okuyorum. Ne var ki? Yüceler, yücesi ele yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin dediği gibi gök benim tahtım. Yeryüzü ise ayaklarımın basamağıdır. Benim için nasıl bir ev inşa edeceksiniz diye arar. Ya da dinleneceğim yer neresidir? Bütün bunları benim elim yapmadı mı? Ve aslında İstefanos'un söylediği şey şudur. Tanrı'yı bulmak, Tanrı'yla karşılaşmak istersen, yani tapınak gerekli değildi. O bir kalıba sokulamaz. Ve bu dinleyiciler için bir sorun yarattı. Bu yasayla ilgilidir. Çünkü tapınakta kurban vardı. Bu sayede Tanrı'yla karşılaşılır. Kurban olmadan Tanrı'yla karşılaşılamaz. Yasa böyle der. Fakat İstefanos şöyle der. Siz yasa önemli olduğunu söylüyorsunuz. Fakat Musa ve Harun zamanında siz de yasaya uymadınız. Ve İstefanos şöyle der. Yasa iyidir. Tanrı'nın yasası iyidir. Yasaya inanıyorum. Mesela 10 buyruk ele alın. 10 buyruk zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, Tanrı'nın adını yanlış kullanmayacaksın. Bu hepsi iyi şeyler, ilişkileri korumak için. Niye çalmıyorsun, niye çalmayacaksın? Çünkü bir kişinin bir şeye çalıyorsan bu ilişki bozuluyor. Yalan söylersin ya da dedikodu söylersin ilişkilerle ne yapıyor? İlişkiler bozuluyor. Bütün emir, bütün sadece bir yasa değil. İlişkileri korumak için Tanrı bizi verdi. Hem Tanrı'yla olan ilişkimiz hem insanlara olan ilişkimiz. Ve böyle şeyler iyi. Tanrı'nın yasası önemlidir. Dokunulamazdı. O görmezden gelemezsiniz. Ama sorun şu ki ona hiç uymadınız İstefanos diyor. Ve asla uymayacaksınız. Öyleyse yasaya uyarak kurtulacaksak bir sorunumuz var demektir. Bir sorunumuz var demektir. İstefanos kendisi savunuyor. Tapınak, yasa ve yasanın sorunu hakkında konuşuyor. Ve o tüm bunları 51. 53. ayetlerde bir araya getiriyor. 51. ve 53. ayetlerde bize sorunu, 52. ayette ise çözümü gösterir. Bakalım 51. ayette ne diyor? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnetsiz olanlar. Siz her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız ne yaptıysa siz de aynısını yapıyorsunuz. Sünnetsiz kalp nedir? Sünnetsiz kalp nedir? Ruhsal olarak sertleşmiş bir kalp anlamına gelir. Ruhsal olarak sertleşmiş bir kalp anlamına gelir. Bununla ne demek istiyor? Şöyle diyor. Tüm dışsal ritüelleri yerine getiriyorsunuz. Tüm dışsal ritüellerini yerine getiriyorsunuz. Tüm bu yasalarla ve onlara uymakla ilgileniyorsunuz. Bedensel olarak yani sünnetlisiniz, bütün bunlara sahipsiniz. Ama kalpleriniz korku, gurur ve zulümle dolu. Ama kalpleriniz korku, gurur ve zulümle dolu. İşe yaramadı. Ve ayet 53 şunu diyor. Siz ki yasayı meleklerin buyrukları aracılığıyla aldınız ama ona uymadınız. Ve bu örnekler her yerde görebilirsiniz. Mesela bütün Musevi dinler ele alalım. Mesela Yahudi dininde. Belki Şabat günü kutluyorlar ve özel kurallar var. Ve dışsal olarak belki her şey kullanıyorlar. Bu yemek yemiyorlar, çalışmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Ama mesela yüreğinde kin varsa işe yaramaz. Bütün dışsal şeyler yüreğini değiştiremez. Ya da Hristiyanla da aynı şey olabilir. Belki birisi her gün ya da her pazar günü kilise geliyor ve Tanrı'yı tapınıyor. Ama sonraki gün işe gidiyor ve ne yapıyor? Dedikodu yapıyor. Yani iş arkadaşlar hakkında kötü konuşuyor. O iş yaramaz. Dışsal olarak iyi gözüküyor ama içsel olarak yanlış olabilir. Ya da bir Müslüman arkadaşım var. Yani o kendisi Müslüman olduğunu söylüyor. Ve Ramazan olduğu zaman hiç alkol içmiyor. Bir ay boyunca. Ama 11 ay çok alkol içiyor. Yani her gün. Bu yani sanki bu ay bir ay Tanrı'ya veriyor. Sanki o bir ay 11 ay için sayılıyor. 11 ay çok alkol içiyor ama bir ay sanki ya evet şimdi Tanrı beni yine kabul ediyor. Böyle yapıyor. Bu da ilginç. Bunu içsel, dışsal şeylerle ilgili. Her yerde görebilirsiniz. Ve İstefanos aslında söylüyor ki yeni bir kalbe ihtiyacınız var. Yeni doğmanız gerekiyor. Yeniden doğmanız gerekiyor. Sahip olmadığınız bir şeye ihtiyacınız var. Ve çözüm nedir? Çözüm 52. ayeti görüyoruz. Atalarınız peygamberlerden hangisini zulmetmedi? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri öldürdüler. Şimdi de siz onun hainleri ve katilleri oldunuz. İstefanos şunu diyor. Yasa iyi. Yasaya karşı bir şey söylemiyorum. Bu iyi. Ben de yasaya tamamen taraftarım. Yasayı yerine getirmeliyiz. Yasayı yerine getirmeden kurtulamayız. Ama yine de siz yasayı yerine getirmiyorsunuz. Cevap nedir? Cevap adil olandı. Adil olandı. Bununla İsa'yı kastediyor. Adil olan. Adil olmak ne demektir? Adil olmak yasa yerine getirmiş olmak demektir. İsa yasayı yerine getirdi. %100 yerine getirdi. Ve yine de çarmıhta öldü. İsa yasayı tamamen yerine getirdi, yine de çarmıhta öldü. O hak etmemiş olmasına rağmen yasanın cezasını ödedi. Yasa nasıl yerine getirildi? Ya ona uyarsın ya da cezasını ödersin. Ya uyarsın ya da cezasını ödersin. Mesela araba sürüyorsunuz. 50 kilometre gidebilirsiniz ama 100 kilometre gidebilirsiniz. Hız sınırını aşıyorsunuz. Polis sizi görüyor. Sizi yakalanıyor. Yasaya göre bir ceza var. Ceza makbuzunu ödüyorsunuz. Ve o durumda ya ceza makbuzunu ödediğinde ya da yasaya uyduğunda yasanın sana karşı artık bir hakkı kalmaz. Ya yasaya tamamen uyuyorsunuz ya da yasanın cezasını ödüyorsunuz. Ve o zaman sana karşı artık bir hakkı kalmaz. Ve İsa kusursuz bir hayat sürdü. İsa tamamen kusursuz bir hayat sürdü. Hoş geldiniz. Merhabalar. benim sandalyemi de alabilirsin. Sen istersen yani bu biraz yardımcı olun. Teşekkürler. Yani İsa kusursuz bir hayat sürdü. Ve Tanrı tüm yüreğiyle, tüm ruhuyla, tüm gücüyle ve tüm zihinle sevdi. Komşunu kendisi gibi sevdi. Hiçbir insan böyle kusursuz bir hayat sürmemişti. Ama o bunu yaptı. Mesela İsa Mesih bir yalan bile söylemedi. İsa Mesih şehvetli bir kadına hiç bakmadı. İsa Mesih hiçbir zaman bir şey çalmadı. İsa Mesih hiçbir zaman yasa dışı çıkmadı. Hiçbir günah işlemedi. Bizim durumumuz farklı gözüküyor. Değil mi? Mesela Cuma günü Ömer'in affedildim. Biraz birkaç şey söyledim, şaka yapmak istedim. Ama sanki biraz yanlış şeyle söyledim ve affedildim. Benim çok büyük bir şey değil ama yine fark ettim, yok bu iyi değildi. Ve affedildim. Ne kadar çabuk böyle bir ses geliyor. Ve eminim ki sizin hayatınızda böyle şeyler var. Hepimiz günah işliyoruz. Ama İsa Mesih tek bir günah bile işlemedi. Tek bir günah bile işlemedi. O sonsuz yaşamın bereketini, itaatinin bereketini hak etti. Ama sonra çarmıha girildi. Reddedildi, ihanet uğradı. İnkar edildi. Acı çekti ve öldü. Bunu yaparken itaatsizliğimizden dolayı hak ettiğimiz cezayı üstlendi. Dolayısıyla ona iman edersen o senin adaletin olur. Ona iman edersin, o senin adaletin olur. Bu şu anlama geliyor. İman ettiğin anda itaatsizliğin için gereken tüm ceza ona yüklenir ve onun kusursuz duruluğuyla hak ettiği tüm nimetler sana gelir. İsa son kurbandı. Önceden İsrailliler günah işlediklerinde tapınakta ne yaptılar? Kurban sunarlardı. İsa son kurbandı. O Tanrı ile bu Tanrı ile insanlık arasındaki köprüdür. O adil olandı, yasa yerine getirendi. Ona iman edersen sana yeni bir kalp verecek. Onun acı çekmesinin sırrı neydi? Yani İstefanos'un acı çekmesinin sırrı neydi? Söylediklerini. İsa Mesih onun yerinde öldü ve o bu ona aşırı bir güç verdi. Kutsal Ruh aracılığıyla. Ama sadece onun söyledikleri değil. Aynı zamanda onun gördükleriydi. İstefanos ne gördü? İstefanos'un gördüğü şey. Ayet 56 okumak istiyorum. Bakın dedi. Göklerin açıldığını ve insanoğlunun Allah'ın sağında durduğunu görüyorum. Tanrı'nın sağ taht odasıdır. Taht odası olduğu için orası mahkeme salonudur. İsa sadece Tanrı'nın sağında oturmaz. Kutsal kitabın birçok yerinde bize İsa Mesih'in göğe yükseldiğini söylüyor. Bugün Paskalya'yı kutluyoruz. İsa Mesih yaşadı, günahsız yaşadı. Çarmıhta bizim yerimize öldü, gömüldü ve üçüncü günde dirildi. Bundan sonra göğe alındı. Önce başlangıçta bunu söyledim. Bundan sonra göğe alındı. Ama yine birçok yerde evet onu ama ölüm onu tutamadı. Ölümün ona hakkı yoktu. O ölümden dirildi. Ve o göğe yükseldi ve Tanrı'nın sağında oturuyor. Birçok yerde bunu okuyoruz. Tanrı'nın sağında oturuyor. Oturuyor çünkü işi bitti, başardı. Kurtuluş işini bitti. Yapılacak başka bir şey kalmamıştı. Yine de İstefanos göğe bakıyor ve orada ne görüyor? İsa ayakta duruyor. İsa ayakta duruyor. Bir mahkeme salonunda göksel yargı kürsüsünün önünde duran birine yapar konuşuyor, savunuyor, avukat gibi davranıyor. Avukat gibi davranıyor. 1. Yuhanna 2:1 şunu söylüyor. Yuhanna yazıyor. Yavrularım, bunları sizi günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işleyense adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunuyor. Eğer İsa'ya inanıyorsan seni Tanrı'nın huzurunda aklayan O'dur. Senin yaptıklarından dolayı değil. İsa'nın yaptıklarından dolayı. O kanıyla bedelini ödedi. İsa şöyle der: babam, halkım günah işledi. Bu sözleri sadece o zamanki Yahudileri kastetmiyordu. Bu sözleri hepimizi kastetmektedir. Hepimiz günah işledik. Günahın sonuçları vardı. Günahsız biri yok burada. Bazen hemen ama nihayetinde günah her zaman ölüme yol açar. Adem ve Hava, Adem bahçesinde günah işlediği zaman ya da günah işledikten sonra Tanrı, Yüce Allah ona ne dedi? Ona ne dedi? Siz öleceksiniz. Ama hemen ölmediler. Yani beden olarak yaşamaya devam ettiler. Ama ruhsal olarak öldüler. Çünkü mükemmel olan ilişki Tanrı'yla. Tanrı'yla olan mükemmel olan ilişki bozuldu, koptu. Tanrı ile mükemmel olan ilişki koptu. Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırır. Bazı hemen ama niyetinde günah her zaman ölüme yol açar. Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırır. Günah sizi Tanrı'dan ayırır. Ancak buradan İstefanos'un göksel tahtsalonu önünde durduğunu ve İsa'nın şöyle dediği görüyor. Evet baba, halkım günah işledi. İstefanos günahsız biri değil. O günah işledi. Evet baba. Ama ben bunun bedelini kanımla ödedim. Adımı çağıran herkes, bana yürekten inanan herkes yargılanmamalıdır. Ben bunun bedelini ödedim. İşte kanım. Eğer şimdi halkımdan biri daha cezalandırırsan bu adaletsiz olur. Çünkü iki kez ceza vermiş olursun. İsa Mesih'te olanlar için asla bir mahkumiyet olmamalıdır. Ama bu istediğimiz gibi yaşayabileceğimiz anlamına gelmez. Bu hayatta günahsız kalamayız. Bu doğru. Ama önemli olan günahla nasıl başa çıktığındır. Günahla nasıl mücadele ediyoruz? Ve belki bu söz biliyorsunuz, belki duydunuz, belki duymadınız. Her zaman iki taraftan bir attan düşebilirsin. Hem sağ hem sol. Bazen tabii arka ama genelde sağ ya da sol. Sağ sol düşebilirsin. Ve yasala aynı şey geçerlidir. Bazı insanlar o yasa, Tanrı'nın yasası kurtuluş için kullanıyorlar. Ha evet, bütün yasaları tutuyorsam Tanrı beni seviyor. Ve kurtuluş kendi yaptıklarımla uğraşabilirim. Ya da tam tersi, böyle kişiler var. Yasa benim için fark etmez. İstediğim gibi yaşamak istiyorum. Fark etmez yani. Ya birisiyle yatıyorsam ya da günah ya da yalan söylersem ya da bunu yapıyorsam fark etmez. İki taraftan ya hiç saymıyorsun ya da hiç bakmıyorsun ya da fazla bakıyorsun. Ama burada gördüğümüz şey, İstefanos'un söylediği şey sadece İsa Mesih aracılığıyla yasaya uyabilirsin. İsa Mesih sadece Tanrı'ya giden yol değildir. Bizi onunla yaşamak ve onun sesini dinlemek için irade ve güç devirir. İstefanos buna tüm kalbiyle inanıyordu. Dünyevi mahkeme salonu görüyoruz. Hem de göksel mahkeme salonu. Yahudiler onu taşlıyorlar. Göksel olan sonsuzdu. Göksel olan sonsuzdu. Dünyevi olan değildi. Ve bu bize umut verir. Bu bize bir umut verir. Sadece bu hayatta yaşamıyoruz. İsa Mesih'le beraber bu hayatta beraber yaşıyorsak sonsuza dek onunla beraber yaşayacağız. Bu bize umut veriyor. Acı çektiğimizde bize umut veren şey budur. Tanrı'nın sevgisini İsa'da ne kadar çok fark edersen her şeyle o kadar çok başa çıkabilirsin. Ve hayatında çok zor örnekle gördüm. Siz de gördünüz. Yani büyüdüğüm yerde, yani büyüdüğümde ailemle bir kilise gittim. Orada bir bize yakın bir aile vardı. Ve onun çocuğu var. Onun adı Georg. Ve o 6 yaşındayken öldü. Kaza yaşadı. O bir sokakta yaşıyordu. Onun ailesi ve tam karşıda dede ve anneannesi yaşadı. Ve bir gün anneannesi arabayla geldi. Ve o çocuk anneannesini gördü. Koştu. Düştü ve öldü. Kafasıyla çarptı. Ve bu çok zor bir durumdu. Çok zordu. Bütün aile için zordu. Hepimiz için zordu. Fakat o kadar kötü o durum. O kadar zor. Almasına rağmen onların umudu vardı. O çocuk İsa Mesih'e inanıyordu. Ve o ailesi biliyordu cennette beraber devam edeceğiz. Sır budur. İsa Mesih bize bir bize umut verir. Sadece bu hayat için değil. Ve Stefanos için de bu geçerliydi. İnsanlar onu yanlış suçladılar. Onu taşladılar. Onu öldürdüler. Ama Stefanos en yüksek mahkeme salonunu gördü. İsa'ya, Tanrı'nın Allah'ın yanında gördü. Ve orada övüldü ve savunuldu. Ve ne diyor? Ben kabul edildim İsa Mesih'te. İşte bu yüzden önünde bekleyen şeyle yüzleşebildi. Yaşamın anlamı Tanrı'nın krallığı varsa acı ve ölüm onu sarsamaz. Ama yaşamın anlamı kendi özgürlüğün, servet, ilişkiler varsa o zaman acı geldiğinde yaşamın anlamını yok eder. Onu senden alır. Tamamen çökersin. Gücün kalmaz. Yapabileceğin tek şey kaçmak, ondan kaçınmak, kurtulmak için her şeyi yapmaktır. Tanrı en yüce sevgin olursa kimse bunu elinden alamaz. Sonsuza dek. Ve ilişkiler, aile, arkadaşlar önemli olmadığını söylemiyorum. Hepsi önemli. Tanrı'nın sözü ne diyor? Tanrı seviyorsun ama aynı zamanda komşunu kendini gibi seviyorsun. Yani sevmemiz lazım. Ama her şey Tanrı'nın sevgisinden kaynaklıyor. Bu en önemlisi. Ancak en çok sevdiğin şey, ancak gerçek yaşam amacın senden asla alınmayacak bir şey olduğunda hayata içten bir huzurla bakabilirsin. Ve hayatlarımızda sıkıntıları var. Bunu görüyoruz. Diğer herkes, sen dahil, kalbini başka şeylere yöneltir ve acı bu şeyleri yok eder. Kalbini acının yok edemeyeceği tek şey yöneltmelisin. O zaman acıyla başa çıkabilirsin. İstefanos'un gördüğü şey budur. İstefanos'un yaptığı şey, kısaca üçüncü nokta bakalım. Aslında ne başardı? İstefanos orada öldürüldü. Tarihten biliyoruz ki İstefanos'un konuşması dünyayı değiştirdi. Çünkü sonunda dünyayı değiştiren bir adamın hayatını değiştirdi. Orada Asis Paulus'tan bahsediyor. Ve Asis Paulus ilk olarak Hristiyan'a karşı uğraştı ve çalıştı. Ama sonra Tanrı İsa Mesih onunla karşılaşıyor. Saulus onunla tanışıyor ve her şey değişiyor ve Tanrı onu bayağı kullanıyor. Bu ileride görüyoruz. Mesela ayet 8.1 şöyle diyor, son ayet. Saul ise onun öldürülmesini onaylıyordu o zamandı. O gün Filistik'i topluluğa karşı büyük bir zulüm başladı. Ve şöyle devam ediyor. Havariler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Görüyor musunuz? Tanrı bunu nasıl kullandı? Önce Tanrı öğrencilerine ne dedi? Yani İsa Mesih ne dedi? Gidin. Dünyaya gidin. Yahudiye ve Samiriye ve her dünyanın her yanına gidin. Ama gitmediler. Gitmediler. Henüz yola çıkmamışlardı. Fakat Tanrı bunu kullanıyor. Herkes kaçıyor. Ve böylece Tanrı'nın iyi haberi, müjdeyi yayılıyor. Gelmesine yol açar. Bu nedenle İstefanos'un ölümü müjdenin yayılmasına yol açar. Ve son iki şey hakkında konuşmak istiyorum. İstefanos'ta iki şey görüyoruz. Cesaret ve bağışlama. Cesaret Yahudiler önünde kalıyor. O yanlış suçluyorlar onu. Ama İstefanos titremedi. Onu öldürme gücünü ve iradesine sahip insanlara bakıyor ve onlara ne diyor biliyor musunuz? Siz inançlılar tıpkı atalarınız gibisiniz. Her zaman kutsal ruha karşı geliyorsunuz. İnsanlara gerçeği söylemekten korkmuyordu. Yani İsa Mesih ona aşırı bir cesaret verir. O korkmuyor. Gerçeği söylemeye korkmuyor. Gerçek söylemekten korkmuyor. Hem de son olarak yine de kin beslemiyor. Onlar onu öldürüyorlar. Yine kin beslemiyor. Çünkü onu gerçekten öldürürken bile onlar için dua ediyor. Kalbi sevgi dolu. Onları bağışlıyor. Düşün, onlar onu taşlıyorlar. Ölüyor. Ve o ne diyor? Son cümle. Ve bu cümle ile bitirmek istiyorum. 6. ayet. Sonra diz çöktü ve yüksek sesle bağırdı. Rab, bu günahı onlara sayma. Bunu söyledikten sonra uyuyakaldı. Bunun sonra öldü. Siz bunu söyleyebilir misiniz? Birisi sizi incittiği zaman Rab lütfen o günah ona sayma. Bu İsa Mesih aracılığıyla mümkün. Çünkü o bütün günahlarımız için çarmıhta öldü. Hak ettiğimiz bir şey değil. Ama sevgiden dolayı bizim için öldü. Ben dua ediyorum. Gökledeki babamız, o örnek bize verdiğin için senin sözünde sana teşekkür ederiz. Lütfen kendini daha çok bizi tanıt. Ve lütfen bize göster ki nereden senden kaçıyoruz. Ne zaman kendimize bakıyoruz, sana bakmıyoruz. Lütfen bize güç ver, İstefanos'un yaptığı gibi sana bakmak. Lütfen kutsal ruh aracılığıyla bizi doldur. Senin sevgine bizi doldur. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.